Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve Meali. Şimdi Furkan Suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Ferverdin 1403, Hicri Gameri 8 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 17 Nisan 2024 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenin ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde kalıcı ıtır ve Amerika ve İsrail ilişkileri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla, ben diğer arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabah.
Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın milli çıkarlarına karşı yapılacak her türlü eyleme güçlü bir karşılık verileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonistler İran'ın gerçek tepkisinin anlamını anlayacaklar açıklamasında bulundu. Emir Abdullahyan, Tahran, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürüyor, dedi. İran'ın Siyonist rejime yönelik füze ve İHA'lı operasyonlarına küresel tepkiler sürüyor. Ve İsrail Savaş Kabinesi toplantısı sonuçsu bitti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran'ın İsrail rejimine yönelik füze ve İHA saldırısını saldırganın cezalandırılması hedefiyle başarıyla gerçekleştirilmiş olup, İran'ın milli çıkarlarına karşı yapılacak her türlü eyleme eskisinden daha şiddetli, yaygın ve acı bir şekilde karşılık verileceğini söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Seyyid İbrahim Reis'i Siyonist rejimin İran'ın Suriye Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırgan eylemine yanıt olarak Rus hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru müdafasına yönelik ilkeli ve yapıcı tutumunu takdir ederek bu terör eylemini Viyana Konvansiyonu da dahil olmak üzere uluslararası yasaların açık bir ihlali ve uluslararası barışa yönelik ciddi bir tehdit şeklinde değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı şunları söyledi. Amerika ve bazı batılı ülkelerin yıkıcı rolü ve Siyonist rejimin Suriye'deki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırgan eylemiyle mücadelede Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere uluslararası kurumların eylemsizliği ve verimsizliği nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler tüzüğünün 51. maddesine dayanan meşru müdafaa hakkının kullanılması doğrultusunda İran'a kötülük yapan aynı merkezlere karşı bir operasyon tasarlayıp uyguladı. Rusya hükümetinin Amerika ve bazı batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki komplolarını engellemeye yönelik diplomatik çabalarını takdir eden reisi şunları kaydetti. Siyonist rejimin suçlarıyla yüzleşmede ikili bir yaklaşım sergileyen ve bölgede gerilimin artmasından kaygılarını dile getiren ülkelere bölgenin istikrar ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Siyonistlerin mazlum Filistin halkına karşı işlediği soykırımı ve cinayetlere destek verilmesinin durdurulması tavsiye edilmektedir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Siyonist rejimin Suriye'deki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği terör eylemini kınayarak bu eylemi tüm uluslararası standart ve düzenlemelere aykırı olarak değerlendirdi ve şunlar söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu suç eylemine tepki olarak ve Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliği nedeniyle yaşananlar saldırganı cezalandırmanın en iyi yoluydu ve İran liderlerinin akılcılığı ve rasyonelliğinin bir tezahürüydü. Amerika ve bazı batılı ülkelerin bölgede gerginlik çıkarmaya yönelik davranışlarını sert bir şekilde eleştiren Rusya Devlet Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede istikrar ve güvenliğin temel dayanıklarından biri olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i herhangi bir hata yapılması halinde Siyonistlerin ve destekçilerinin İran'ın gerçek ve kapsamlı tepkisinin anlamını anlayacağını söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Reis'i dün Tahran'daki Lübnan Şiileri Yüksek İslami Meclis Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Hatib ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimin Suriye'deki İran Büyükelçinin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısını bu rejimin yenilgisinin ve çaresizliğinin kanıtı olarak nitelendirdi. İran'ın bu saldırıya tepkisinin yalnızca Siyonist rejimin kötülüklerine karşı bir cezai tedbir olduğunu belirterek, herhangi bir hata yapılması halinde Siyonistlerin ve destekçilerinin İran'ın gerçek ve kapsamlı tepkisinin anlamını anlayacaklarını vurguladı Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ayrıca bu yıl Kudüs gününün dünyanın farklı yerlerinde farklı şekilde kullanılmasını, direniş stratejisinin küresel olarak kabul edildiğini ve bu stratejinin büyük bir başarısının kanıtı olduğunu anlatarak şunları kaydetti. Aksa tufanı harekatı Siyonist rejim için stratejik bir başarısızlıktır ve askeri başarısızlığın ötesinde aynı zamanda rejimin güvenlik zaafıdır ve bölgesel denklemlerin Filistin davası lehine değişmesine yol açmıştır. Lübnan Şiileri Yüksek İslam Meclisi Başkanı Yardımcısı da direnişi Lübnan'ın kırmızı çizgisi olarak değerlendirerek tüm baskı ve olumsuzluklara rağmen direnişe tam destek verildiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm baskılara, yaptırımlara ve düşmanlıklara rağmen ayakta kalması ve iktidarını İslam ümmeti için bir gurur kaynağı olarak değerlendirdi ve şöyle konuştu. Dünyanın tüm güçlerinin desteğini arkasına alan bir rejimin karşısında başka hiçbir ülke bu kadar güçlü duramadı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, İran'ın kalıcı bir ateşkes sağlanana dek diplomatik çabalarını sürdüreceğini ve Japonya ile G7 ülke üyelerinden de aynı adımda bulunmalarını beklediğini söyledi. İran PES Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa ile yaptığı telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin İsrail rejiminin küstah saldırısına karşı meşru müdafaa ve uyarı ve cezai tepki çerçevesinde askeri harekatının gerekliliğini ve boyutlarına işaretle ülkemizin Şam'daki diplomatik merkezlerine yapılan saldırının kaynağına askeri ve istihbarat üslerine yönelik son derece hassas ve hesaplı askeri operasyon gerçekleşti dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine yardımcı olma kararlılığını vurgulayan Emir Abdullahyan şunları ekledi. İsrail'in saldırısına verilen bu askeri tepki yalnızca sınırlı ve minimal bir operasyondu ve İsrail rejiminin macera dolu bir eyleme geçmesi durumunda bu sefer İran'ın tepkisi kesin, acil ve maksimum olacaktır. Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa bu telefon görüşmesinde Gazze'deki insani durum ve bölgedeki çatışmaların yayılmasından duyduğu kaygıyı dile getirirken Gazze'ye insani yardım gönderilmesinin çok taraflı ve ikili istişare ve görüşmelerin devam etmesinin önemine işaretle savaşın bir an önce durdurulması için bölgeye barış ve istikrarın geri dönmesi gerekliliğini vurguladı. Ülkesinin Şam'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınama konusundaki net tutumunu hatırlatan Bayan Kamakiva şunları belirtti. Japonya diplomatik merkezlere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğuna inanıyor. Bölgedeki gerilim ve çatışmaların tırmanıp yayılmasını önlemenin Japonya açısından önemini ve tüm tarafların azami itidal göstermesi gerektiğini vurgulayan Kamakiva, gerilim ve çatışmaların tırmanmasının bölgenin istikrar ve güvenliği üzerindeki sonuçları ve deniz güvenliği tehdidi konusunda tüm tarafların dikkatini çektiği hatırlatmasında bulundu.
İran'ın soykırımcı Siyonist rejime yönelik füze ve drone operasyonları küresel çapta tepkilere neden oldu. Fransa Haber Ajansı'na göre Filistin İslami Direniş Hareketi'nin siyasi ofis başkan yardımcısı Musa Ebu Merzuk, İran'ın soykırımcı Siyonist rejime karşı füze ve İHA operasyonlarına tepki olarak İran'ın tepkisinin ardından Siyonist rejimin Gazze şeridindeki savaşında Filistin halkının öldürülme oranı en düşük seviyeye ulaştı açıklamasında bulundu. İran'ın soykırımcı Siyonist rejime yönelik füze ve drone operasyonuna yanıt olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim bu operasyonun meşru olduğunu belirtti. İran'ın soykırımcı Siyonist rejime karşı füze ve drone operasyonlarına yanıt olarak medya danışmanı ve Aden Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Anis Mansur X sosyal ağında Arap milletlerin sosyal ağlarda teşekkür İran etiketini paylaştığını yazdı. Bu hashtag Batı Asya'daki sosyal ağın ilk trendi oldu. Bu arada Pakistan Savunma Bakanı Hacı Asif de İran'ın herhangi bir dış saldırıyla yüzleşmeye hazır olduğunu atıfta bulunarak şunları söyledi. İran'ın soykırımcı Siyonist rejime karşı füze ve drone operasyonu İran'ın meşru hakkıydı ve işgalci İsrail rejiminin İran'a yönelik herhangi bir eylemi Siyonist rejime zarar verecektir. Türkiye'nin sol görüşlü Vatan Partisi Genel Sekreteri Doğu Perinçek de İran'ın soykırımcı Siyonist rejime yönelik füze ve drone operasyonunu uluslararası hukuk açısından meşru bir eylem olarak değerlendirdi ve şunları kaydetti. Bu tepki halkı sevindirdi ve İsrail rejiminin saldırılarını tekrarlamasını engelledi. Perinçek Türkiye'deki Amerikan askeri üslerinin kapatılmasını da istedi. El Levan Lübnan gazetesinde yazan Lübnanlı siyasi yazar Hasan Alder, İran'ın soykırımcı Siyonist rejime yönelik füze ve İHA operasyonlarına yanıt olarak X sosyal medya hesabında bir yazı paylaşarak, İran bölgede İsrail rejimini küçük düşürerek kendisini koruyamayacak bir rejim olarak gösterdi.
Filistin Direniş Komitelerinin sözcüsü, İran'ın Siyonist rejime askeri tepkisinin küresel Siyonist projenin stratejik başarısızlığı olduğunu ve bunun bu rejim açısından sonuçlarının gelecekte ortaya çıkacağını belirtti. İran'ın verdiği habere göre Muhammed El-Beriç yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin soykırımcı İsrail rejimine yönelik füze ve drone saldırısının bu rejimin güvenlik zafiyetini gösterdiğini, tüm ülkelerin korktuğu ancak şimdi başka ülkelerden yardım isteyen bir rejim ifadelerini kullandı. El-Beriç açıklamasında ayrıca İran Siyonistlerle ilişkilerini normalleştiren hain rejimlere soykırımcı Siyonist rejimin kendini savunamayacağını kanıtladı. Amerika, Fransa ve İngiltere'ye Aksa Tufan operasyonu başlangıcından bu yana bu kez zayıflığını daha da ortaya koydu. Bu Filistinli yetkili Gazze şeridinin işgalinden bu yana Siyonist rejimin yıkım, cinayet ve katliamdan başka bir şey yapmadığını, devrim muhafızlarının füze operasyonunun rejimin savunma ve caydırıcılık sisteminin tabutuna son çiviyi çaktığını belirtti.
ABC News kanalı bilgili bir kaynaktan naklen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaş kabinesinin İran'a cezai saldırısına ilişkin toplantısı nihai bir karar verilmeden sona erdiğini yazdı. Toplantıyı bilen İsrail'i bir kaynağa dayandıran ABC News bir dizi seçeneğin halen değerlendirildiğini ancak salı gecesi yapılan toplantıda nihai bir kararın verilmediğini aktardı. Bu İsrail savaş kabinesinin İran'ın cezai tepkisine ilişkin üst üste 3. toplantısıydı. İslam Devri Muhafızları Ordusu Ferverdin ayının 25'i Cumartesi gecesi Tel Aviv'i cezalandırmak amacıyla gerçek faat operasyonunu gerçekleştirdiğini ve işgal altındaki topraklara ve İsrail rejiminin mevzilerine düzinlerce insansız hava aracı ve füze ateşlediğini duyurdu.
Siyonist rejimin Gazze şeridinin merkezindeki El Megazi kampına düzenlediği saldırıda en az 11 Filistinli şehit oldu. El Meyadin televizyon kanalının bildirdiğine göre Siyonist rejim savaş uçakları en son cinayetlerinde Gazze şeridinin merkezi olan El Megazi kampını bombaladı. Bir diğer haber ise Siyonist rejim savaş uçaklarının El Nusirat kampının kuzeyindeki El Salihi Kulesi çevresini ve Hayel Tufah'ın doğusunu da hedef aldıkları belirtildi. Gazze şeridindeki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Han Yunus şehrinin farklı bölgelerindeki saldırıları sonucu şehit olan 15 Filistinlinin naaşlarının enkaz altından çıkardıklarını duyurdu.
Siyonist orduya yönelik operasyonun devamında Lübnan direniş güçleri salı gecesi bu rejimin bir başka üssüne saldırdı. İran Press haber ajansının bildirdiğine göre Lübnan direniş güçlerinin yayınladığı görüntülere göre işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Kefer Bulum kasabasında bulunan Siyonist rejimin demir kubbesinin platformu saldırı İHA'ları tarafından hedef alındı. Lübnan ve işgal altındaki Filistin sınırlarında yaşanan bir diğer gelişme ise El Matla bölgesinde Lübnan direniş güçleri tarafından hedef alınmasıydı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Umman'da talihsiz sel olayında çok sayıda Umman vatandaşının hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.
Sırada bültenimizin son haberi var. Tahran Üniversitesi Batı Asya Üniversitelerinde yönetim ve mimaride birinci, mekanik ve inşaat mühendisliğini ikinci sırada yer aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 8 Şevval 1445 ve Miladi 17 Nisan 2024 Çarşamba. ...85 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Ferverdin 1318'de İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hüseyini Hamene'yi dünyaya geldi. Merhum Hüccetül İslam Hac Seyyid Cevat Hüseyini Hamene'nin oğlu Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Hicri Şemsi 1318 yılında Kutsal Meşhed kentinde dünyaya geldi. Ayetullah Hamene ailenin ikinci evladıdır. Seyyid Cevat Hamene'nin yaşamı diğer din alimleri gibi çok sadeydi. Ayetullah Hamene 18 yaşından beri Meşhed'de harici fıkıh ve usul derslerini taklit mercisi merhum Ayetullah Milani nezdinde başladı. Hicri Şemsi 1336 yılında Necef-i Eşref'e giden Ayetullah Hamene, Necef-i Eşref dini havzasının önde gelen müçtehitlerinden Seyyid Muhsin Hekim, Seyyid Mahmud Şahrudi, Mirza Bağır Zencani, Seyyid Yahya Yezdi, Mirza Hasan Bocunordi gibi alimlerin harici derslerine katılarak adı geçen havzadaki ders şartlarını beğendi. Ancak babası buna karşı çıktı. Bir süre sonra Meşhed'e geri döndü. Ayetullah Hamene, Hicri Şemsi 1337 ile 1343 yıllar arasında Kum İlmiye Havzası'nda fıkıh, usul ve felsefe konularında yüksek düzeyde eğitim yaptı. Ve Ayetullah Borucerdi, İmam Hümeyni, Şeyh Murtaza Hayri Yezdi ve Allame Tabatabai gibi alimlerden feyizler aldı. İslam devrimi liderinin buyurduğu gibi, rahmetli İmam Hümeyni'nin inkılabi, siyasi, usul ve fıkhi öğrencilerindendir. Ancak tağuta ilk düşmanlığı ve mücadeleleri bir siyasi kıvılcım ise kendisinin düşüncesinde Seyyid Müteba Nevvab Safevi tarafından vurulmuştur. Ayetullah Hameney, İslam İnkılabı'nın zaferi ardından İslam devriminin hedeflerine ulaşmak için değerli faaliyetlerini sürdürdü ki kendisinin döneminde çok önemli faaliyetlerdendir. Devrimden sonra Ayetullah Hameney, devrim konseyilerinden sayıldı ve ardından bir dönem Tahran halkının temsilcisi ve iki dönem cumhurbaşkanı oldu. İmam Hümeyni'nin Hicri Şemsi 1368 yılında vefatı ile birlikte Hubregan Meclisi, Ayetullah Hameney'i İran'ın ikinci rehberi olarak seçti. Yıl önce bugün Hicri Şems 29 Ferverdin 1358'de İran İslam Cumhuriyeti ordusu İran İslam İnkılabı'nın rahmetli rehberi İmam Hümeyni'ye biat etmek, İslam İnkılabı'na yürek vefakar olduklarına gözler önüne sermek amacıyla İran'ın çeşitli kentlerinde eşine az rastlanan ve görkemli geçit töreni düzenlediler. İran'ın Müslüman halkının coşkulu katılımıyla karşılaşan bu geçit töreni sırasında halk ve ordu, İslam'ın korunması ve inkılap ve İslami vatanın savunulması yolunda birliktelik ve birliğin sağlanmasına vurgu yaptılar. Bu yüzden de İran'da bugün Ordu Günü olarak adlandırıldı ve her yıl bu münasebetle özel etkinlikler düzenleniyor. Yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Şevval 1344'te Vehhabiler Medine'de bulunan Baki kabristanını viraneye çevirdiler. Hicri Kameri 1344 yılında başta Medine olmak üzere Hicaz'ın bir kısmında Muhammed bin Suud'un sultacılık döneminin tekrar başlaması ardından Vehhabilerin kadılar başı olan Şeyh Abdullah bin Belihet Medine'deki tarihi ve kutsal mezarlıkların tahrip fetvasını verdi. Vahabiler silah zoruyla halkı toplamaya çalıştı. Ardından Baki mezarlığına doğru hareket etmeye başladı. Ve Medine'de bulunan tüm kubbe ve hırkaları şehirden dışarı çıkardı ve bu kutsal mekanı vahşice tahrip etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Kıymetli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Vergi yükü düşük olan gaza bastı.
Yeni Asya.
Yahudi yerleşimciler köylere de saldırdı.
Ve Milli Gazete.
Temel Karamollaoğlu, İsrail'in ülkemizdeki üsleri ve hava sahamızı kullanmasına izin verilmemeli.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 15 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde evin içindeki tehlike başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Genel seçim hemen ardından mahalli seçimler ülkenin birçok gündemini, asıl gündemimiz olması gereken şeylerin gerisini itiyor, milletin tamamını ilgilendiren meseleler gündeme dahi gelemiyor. Bir de buna son yıllardaki geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı ve büyük ekonomik kriz eklenince eğitim, sağlık gibi konular gündemin gerisinde kalıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Oysa öğretmen atamalarından sınav sistemlerine, derslerin müfredatından, görevdeki eğitimcilere kadar eğitimin sorunları yıllardır katlanarak devam ediyor. Bir yandan yüz binleri aşan atama bekleyen öğretmenler, diğer yandan KPSS'yi kazansa dahi mülakat sistemi yüzünden göreve başlayamayan eğitimciler bunlardan en önemlileri. Mülakatı kaldırma sözü verilmesine rağmen bu sözün yerine getirilmemesi öğretmen olmak isteyen insanları başka işler yapmaya itiyor. Bir önceki Milli Eğitim Bakanlığı Bakanı Ziya Selçuk, herkesin üniversite okumak zorunda olmadığını, meslek liselerinin güçlendirilmesini ve üniversitelerdeki yığılmaların azaltılması gerektiğini söylemişti. Bir yandan her ile üniversite açmakla övünüp, diğer yandan üniversite öğrencisi sayısı çoksa o ülkede sorun vardır diye söylendiğini hatırlıyoruz. Selçuk'un herkes üniversiteli olmak zorunda değil, sen A, ben A, bu inekleri kim sağ durumu var sözünün üzerinden yıllar geçti ama bir adım atılmadı. İlkokul çağlarına inen uyuşturucu ve alkol kullanımı konusu da ülkenin en büyük sorunları arasında. Okullarda manevi eğitime yeteri kadar önem verilmemesi, kötü alışkanlıkların yaygınlaştırılmasına sebep olduğu oluyor. Çocuklar tatillerde günlerin çoğunluğunu cep telefonu ile geçiriyor. Televizyon ve internetin kötü amaçlı kullanılmasından dolayı sorunlar her geçen gün derinleşiyor. Bunun için de önce anne babalara ardından eğitimcilere bu konuda önemli görevler düşüyor. Çocukları okumaya sevk etmek birçok kötülüğün önüne geçtiği bilimsel bir gerçek. Bir araştırmaya göre Türkiye'deki çocuklar telefonlarında oyun oynamak ve sosyal medya uygulamalarını kullanmak için gece yarısını bekliyor. Çocukların %49'u 23-4 saatleri arasında mobil oyun oynarken %60'ı da aynı saatlerde sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Araştırmaya göre çocuklar sosyal medya uygulamaları ve mobil oyunlarında günde ortalama 4,5 saat vakit geçiriyor. Yapılan araştırmalara bakarsak sorunun nereden kaynaklandığını görürüz. Günde ortalama 5 saat televizyon seyreden Türk halkı kitaba yılda yalnızca 6 saat vakit ayırması sorunların kaynağını da gösteriyor. Türkiye'nin Okuma Alışkanlığı isimli çalışmaya göre Türkiye'de ihtiyaç maddeleri sıralamasında kitap 235. sırada. Japonya'da toplumun %14'ü, Amerika'da %12'si, İngiltere ve Fransa'da %21'i düzenli kitap okurken Türkiye'de yalnızca 10.000'de bir kişi kitap okuyor. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim raporunda kitap okuma sıralamasında Türkiye 86. sırada. Aynı araştırmaya göre Norveçli 137, Alman 122, Belçikalı 100, Avustralyalı kitaba 100 dolar ayırıyor. Dünya ortalaması 1,3 dolar iken Türkiye'de bir kişi kitaba yılda ancak 0,45 dolar yani 45 sent harcıyor.
Zeki Ceyhan 15 Nisan tarihli Milli Gazete'de Acı Gerçeği Kabulleniş başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. AK Partili dostlarımız sonunda kendileri açısından acı gerçeği kabulleniyor ve ortaya çıkan sonucun sorumlusu biziz diyorlar. Ortaya çıkan sonucun sorumlusu olduklarını itiraf etmeleri olumlu bir gelişme olarak düşünülebilir. Böylelikle nerede hata yaptıklarını daha iyi fark edebilirler diye düşünüyoruz diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ortaya çıkan sonuç ne? Ortaya çıkan sonuç, hiç kuşkusuz geçmişte izlemiş oldukları politikaların yanlış olduğunu itiraf etmeleri. Demek ki bu gerçeği fark edebilmeleri için böyle bir seçim sonucu, yani hezimetle baş başa kalmaları gerekiyormuş. Oysa kendileri ne kadar çok uyarılmıştı. İzledikleri politikaların yanlış olduğunu söylemekten muhalefet bıktı, usandı ama onlar hiç oralı olmadılar. Muhalefetin eleştirilerimize kulak verme yerine hainlikle suçlamayı tercih ettiler. Kendilerini eleştirenleri düşman gibi görüp bölücü örgütlerle işbirliği yapmakla suçladılar. Sonuç ortada, büyük bir hezimet. Şimdi bu büyük hezimetin sorumlusunun kendileri olduğunu itiraf ediyor ve buna göre önlem alacaklarını söylüyorlar. Ama su testisi bir kez çatlamaya görsün. Çatlak testi su tutar mı? Kaldı ki iktidar partisi AKP'nin yaşadığı büyük hezimeti anlatmak için çatlak tabiri yeterli değil. İktidar testisi kırıldı, hem de fena halde kırıldı. Bundan sonra alacakları her önlem zürt tesellisi kabilinden bir şey olacak. Hatalarımızı düzelteceğiz, milletin gönlünü yeniden kazanacağız ve yine bizi seçecekler türünden laflar kendi kendilerini avutmaktan öte bir anlam taşımıyor. Çünkü bir taraftan acı gerçeğin farkına varıyorlar ama bir taraftan da benzer yanlışlara imza atmayı sürdürüyorlar. Yani huylu huyundan vazgeçmiyor. Keşke CHP'nin bir önceki başkanı Kılıçdaroğlu'nun helalleştiği gibi AKP'li dostlarımız da gönüllerini kırmış oldukları kadim dostları ile helalleşme yolunu deneseler. Sizi düşman ilan ettik ama gerçek dostlarımız sizlermişsiniz diyebilsinler, güzel olmaz mı?
Tahran Radyosu.
Cihat Tekin 15 Nisan tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Kamçılı IMF dönemi başladı" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Erdoğan 2002 yılında iktidara geldiği zaman IMF politikalarını kamçısız uygulayacağız demişti. Yani IMF ile anlaşmamız olmasa da IMF'nin ortaya koyduğu veya dayattığı sıkı para politikasını beğeniyoruz. Dolayısıyla IMF programını uygulayacağız sözleri Kemal Derviş politikalarının benimsendiği anlamına geliyordu diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Gerçekten de Erdoğan IMF politikalarını IMF anlaşmaları olmadan uyguladı. Fakat iç ve dış borçlar Türkiye ekonomisini tehdit edecek noktaya gelmesine rağmen sırf IMF'ye karşıyız görüntüsü verebilmek için IMF ile standby anlaşmaları yapılmadı. AKP iktidarı IMF ile anlaşmamayı bir propaganda malzemesi haline getirerek IMF borçlarını ödediklerini sık sık her platformda dile getirdiler. Borç bulmak için 50 bin kilometre yol kat ederek Evliya Çelebi'yi kıskandıran Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, bu uzun seyahatler sonucu eli boş dönünce Dünya Bankası'nın kapısını çalmak zorunda kaldı. Dünya Bankası, siz onu IMF diye okuyun, Türkiye'ye 18 milyar dolar vermeyi taahhüt etti. AKP iktidarı bu borç alma operasyonunu bile bir başarı olarak ekran ekran dolaşarak anlatmaya başladı. Bunlara göre Dünya Bankası'ndan borç para almak herkesin harcı değilmiş. Sanki bu para faiziyle geri ödenmeyecekmiş gibi lanse ediliyor. Halbuki kazın ayağı öyle değil. Türkiye Dünya Bankası'nın aldığı borçları kuruşuna kadar ödeyecektir. Fakat benim asıl merak ettiğim konu IMF programının zaten uygulandığı ülkemizde Dünya Bankası'nın hangi şartları öne süreceğidir. Malumunuz olduğu üzere borç veren bu kurumlar bir dizi şartla beraber bu parayı vermektedirler. IMF genellikle bu parayı verirken özellikle sıkı para politikası çerçevesinde emekliye zam vermemek, ücretli, memur, işçi ve sabit gelirlerinin mümkün mertebe ücret artışı oranlarının düşük olması, özelleşme yoluyla sözüm ona zarar eden kamu kuruluşlarının satılması, İğneden ipliğe her şeye zam yapılması, vergi oranlarının arttırılması gibi şartlarla borç vermektedir. AKP hükümeti IMF uygulamalarını Erdoğan'ın daha önce ifade ettiği gibi kamçısız uyguladığı bir ortamda IMF'nin Türkiye'ye hangi şartları dayatacak merak konusudur. IMF ülkelere borçla beraber kendi çıkarları doğrultusunda bir ekonomi programı da dayatmaktadır. IMF ile anlaşmak demek, ekonomiyi yönetemiyorum, gel sen yönet, bana vereceğin 3 kuruş para karşılığında ülke ekonomisini sana teslim ediyorum demektir. Esasında AK Parti hükümeti ekonominin dümenini uzun zamandır bu zihniyetle teslim etmiştir. Gelin çağdaş kapitülasyon anlamına gelen IMF uygulamalarını bir kenara bırakalım da Profesör Doktor Haydar Baş'ın milli ekonomi modelini ekonomi programı olarak ülkemizde uygulayalım.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programımızın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölüm, imamın ve arkadaşlarının Fransa'dan İran'a dönüşünün anılarını imamın eşinin dilinden anlatmaktadır.
Geçen bölümde Nofello Şato köyünde ikamet etme anılarından bir kısmını daha İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden anlattık. Senatonun Şapur Bahtiyar'ın başbakanlığına yönelik olumlu kararından bir gün sonra 26'deydi Şah ve Farah Mısır'ın eğlence kenti Asvan'a gitmek için İran'dan ayrıldılar. Bu sırada İttilat gazetesi anlamlı Şah gitti cümlesini birinci manşeti yaptı. Bu haber hemen Nofello Şato'ya ulaştı ve bu haberin yayınlanmasıyla birlikte imamın tüm arkadaşları, hatta köy ahalisi ve birçok yabancı gazeteci bile mutluluklarını dile getirdiler.
Ancak aynı zamanda herkes belirsiz bir gelecek yüzünden ve Amerika gibi bir ülkenin nasıl davranacağı konusunda endişeliydi. Bu arada herkes imamın bu haberin yayılmasına tepkisini bekliyordu. Ancak bu önemli haberi duyan imam tam bir soğukkanlılıkla peki kelimesini söylemekle yetindi ve yüzünde ve söyleminde pratikte hiçbir değişiklik görülmedi. Bu bölümde imamın eşinin dilinden imamın Fransa'dan İran'a dönüşü konusundaki anılarını anlatmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
İmam Hümeyni'nin Fransa'da kaldığı 4 aylık dönemde İran halkının sesinin dünyaya iyi bir şekilde iletilmesinin ve bu şekilde dünya kamuoyunun İran'ı yöneten despot sisteme karşı seferber edilmesinin yanı sıra devrimin mesajının ve alternatif sistemin çerçevesinin de dünya halkı için aydınlatılması için uygun bir fırsat sağlandı. İmamın bu dönemdeki önemli eylemlerinden biri de dünya dindarları ile iletişim kurmak ve İran'ın mazlum halkına destek olmak için onların dini duygularını kışkırtmaktı.
Örnek olarak İmam Hümeyni yeni yıl ve Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetiyle Nöfloşata köyündeyken dünya Hristiyanlarına bir tebrik mesajı gönderdi. Ve bu mesajda Yüce Allah'ın Hazreti Mesih Aleyhisselam'a selam ve salavatını sunmasının yanı sıra bu peygamberi ölülerin dirilticisi ve uyuyanların uyandırıcısı olarak nitelendirdi ve dünya Hristiyanlarından İran milleti için dua etmelerini ve şahani cinayetlerini savunan ülkelerin liderlerini Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın öğretileriyle tanıştırmalarını istedi.
İmam Hümeyni bu mesajda şunları söylemişti. İran'ın mazlum halkı adına Mesih halkı olan sizden, mübarek günlerinizde zalim sultanla karşı karşıya olan halkımız için dua etmenizi ve halkımızın kederlerinin giderilmesi için Tanrı'ya dua etmenizi istiyorum. Büyük millet olan sizden, zalim şahı, şeytani gücüyle destekleyen ve bir milleti baskı altında kıran bazı Hristiyan ülkelerin liderlerine uyarmanızı ve onları Hazreti Mesih'in öğretileriyle tanıştırmanızı istiyorum. Mesih'in din adamlarından bazı güçlü ülkelerin liderlerine tavsiyede bulunmalarını ve onların göksel öğretileri sırt çevirenleri desteklerini kınamalarını istiyorum.
İmam Hümeyni'nin eşinin Nöfloşata köyünde ikameti sırasında yaptığı etkili ve faydalı eylemlerden biri, imamın hareketinin ayrıntılarını ve hedeflerini açıklamaktı. İmamın mesajı dünya Hristiyanlarına iletildiğinde, imamın eşi sahnede ciddi bir şekilde hazır bulundu ve görüşmelerinde imamın bu mesajı göndermedeki amaçlarını muhataplara açıkladı.
İmam Hümeyni'nin eşi bu bağlamda şöyle anlatıyor. Nöfloşata'da yerine getirmem gereken bir görev yoktu. Ta ki Dey ayının ikisinde imam dünyadaki Hristiyanlara bir tebrik mesajı gönderdi. Bu bağlamda imamın irfani görüşlerini bir ölçüde bildiğim için insanlar bu mesaj hakkında soru sorduğunda imamın siyasi bir şey yaptığını düşünmesinler diye imamın fikrinin perde arkasını ifade etmeyi bir görev olarak hissettim.
Nöfloşata'da olduğu ve günlük işlerden uzak olduğu günler, İmam Hümeyni'nin eşinin kendisiyle baş başa kalması ve İmam Hümeyni ile beraber yaşadığı hayatının günlerini zihninde gözden geçirmesi için iyi bir fırsat sağladı. İmam Hümeyni'nin eşi bu düşünceyi atıfta bulunarak, hayatı ve mücadelesi boyunca imamın zihninin her geçen gün güçlendiğini ve düşüncelerinin her geçen gün daha güncel hale geldiğini, halbuki her geçen gün siyasi sorunların baskısı ve mücadelenin zorluğunun yanı sıra yaşının da ilerlediğini hatırlatıyor.
İmamın eşi şöyle anlatıyor. Ben o dönemde yaklaşık 100 saatliğine kendimle baş başa kalıp hayatımı gözden geçirdim ve binden fazla kez gönlümün derinliğinden her geçen gün Yaşı artmasına rağmen düşünceleri daha güncel hale gelen bir kişinin eşi olduğum için Tanrı'ya şükrettim.
Şah ülkeden kaçtıktan sonra bütün İran halkı İmam Hümeyni'nin İran'a dönmesini bekliyordu. Ancak bu karar birçok engel ve sorunla karşı karşıyaydı. Çünkü İran'da güç Şah tarafından atanmış olan başbakanın elindeydi ve imamın İran'a dönüşü birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Birçok İranlı politikacı imamın uçuş sırasında öldürülebileceğinden korktukları için imamın Fransa'da kalmasını daha iyi olacağına inanıyordu. Çünkü Neuf-le-Château köyü Tahran'dan daha güvenli görünüyordu.
Tahran Radyosu.
Bazıları imamın halkın yanında olmasının devrimi daha erken gerçekleştireceği konusunda İran halkının çoğunluğu ile aynı görüşteydi. Bu ortamda karar vermek çok zor ve aynı zamanda çok belirleyiciydi. Ancak imam büyük bir cesaret ve dirayetle İran'a dönmeye karar verdi. İmamın kararı sadece cesaretini değil, aynı zamanda ilahi yardımlara olan güçlü inancını da gösteriyordu ve bu kararı uygulamakta kararlı ve ciddiydi.
İmam Tahranlı arkadaşlar, şimdiye kadar biz sizin sözünüzü dinledik ve sizin her dediğinizi kabul ettik. Bu sefer sizin bizden kabul etmenizi rica ediyoruz diye size mesaj göndermişler diyen oğlu Ahmet'e gülümseyerek şöyle cevap vermişti. Onlar bu sefer de benim sözümü dinlerlerse zarar görmeyeceklerini söyle. Böylelikle imam İran'a dönme kararını verdi ve Ahmet'ten yolculuk için gerekli hazırlıkları yapmasını istedi.
İmam Hümeyni İran'a dönmeden önce Aşura gecesi yarenin omuzu üzerinden biatını kaldıran ve onlardan gecenin karanlığını kullanmalarını ve Kerbela çölünde kalmak ve öldürülmek istemezlerse çadırları terk etmelerini isteyen Mevlası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a iktida ederek yoldaşlarından biatı kaldırdı ve onlardan yolculuk ya da İran'da bulunma sırasında onları tehdit edebilecek tehlikelerden dolayı kendisine eşlik etmekten vazgeçmelerini istedi.
İmam Hümeyni akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra Neuf-le-Château köyündeki herkese hitap ederek detaylı bir şekilde konuştu ve sonunda şunları ifade etti. Herkesten tekrar özür dilerim ve yakında İran'a gideceğim. Bu yolculukta tehlike ihtimali var. Bu yüzden benim yüzümden kimsenin tehlikeye düşmesini istemiyorum. Ben ve Ahmet gideceğiz. Eğer sorunsuz bir şekilde İran'a ulaşırsak, Allah'a umutla İran'da birbirimizi göreceğiz. Ve bana bir sorun olursa, siz mücadelenin devam etmesi için hazır bulunun.
Toplantıya katılanlardan biri şöyle dedi. Sözlerinizin içerinden bu yolculuğa bayanları götürmek istemediğinizi anlıyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında kadın yok muydu? Hazreti Zeynep ve kız kardeşleri bu yolculukta İmam Hüseyin'in yanındaydı. İmam şöyle dedi. İmam Hüseyin'di. Bayanlarla birlikte olmak istemiyorum. Beyler hakkında da söylüyorum. Birinin benim yüzümden zahmete düşmesi benim için üzücüdür.
İmam Hümeyni'nin eşi imamın yarenlere ve yoldaşlara veda ettiği geceyi anlatmış, ancak bu gecenin çok daha zor bir gece olmadığına, çünkü yola inancın yüzünde belli olduğunu değinmiştir. Zor değildi, çünkü imamın yüzünü gördüğümde imam ve yanındaki kişiler için bir sorun çıkmayacağından emin oldum. Ona eşlik edemediğim için üzülmedim. Çünkü onunla uçakta ve Tahran'da olsaydım, dikkatinin bir kısmının benim üzerimde olacağını biliyordum. Ve burada eğer ben imama eşlik etmezsem, imamın daha rahat olacağı ve benim yüzümden bir endişesi olmayacağı yönünde akıl duygulara galipti. Ancak yine de imamın gidişiyle bu köyün sessizliğe bürüneceğini ve gönlümün tutulacağını biliyordum.
İmam ve arkadaşları 1 Ocak günü sabah saat 9'da Mehrabad Havalimanı'nda indiler. Ve 1-2 gün sonra İmam Hümeyni'nin eşi ve diğer arkadaşlar onlara katıldı.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden de bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamenei, yabancıların kültüründen etkilenmeme konusunda uyarıda bulunarak, halkın çoğunluğunu değil, Kur'an-ı Kerim'in hidayet için en iyi kriter olarak tanıtıyor. Kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Zaman içinde bizim ve toplumlarımızın hatalarından biri de bazen kültürümüzü yabancıların kültüründen etkilenmiş olmamız olmuştur. Bazıları bizim toplumumuz ve ülkemizde kasten bunu yaydılar. Bizi yürekleri maneviyat nurundan boş olanların yaşamlarına doğru yönlendirdiler. Yaşam tarzında, giyim tarzında, yürüyüş tarzında, muaşeretlerin ve sosyal ilişkilerin içeriğinde. Eğer de onlara birileri itiraz etseydi, bugün dünyanın böyle olduğunu söylüyorlardı. Halbuki Kur'an bize, yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırır. Çünkü onlar ancak zanna kapılırlar ve onlar ancak yalan söylerler diye öğretiyor. Yeri geldiğinde insanın öğrenmesi ve gerektiğinde onu taklit etmesi gereken ise hidayet yoludur. Nimetlendirdiğin kişilerin yolunu. Allahu Teala'dan bizi ilahi nimete vasıl ve nail olanların yoluna yönlendirmesini istiyoruz. İzlememiz gereken, takip etmemiz gereken budur. Fakat şimdi dünyanın çoğunluğu böyle konuşuyor, böyle hareket ediyor, böyle davranıyor. Biz inkar ve kabul için aklımızı, dinimizi, ilahi rehberliğimizi bir ölçü olarak kullanmalıyız. Mümin ve Müslüman ümmet, Kur'an'ı ölçü alan, ilahi hidayeti ölçü alan millettir. İşte bu. Ölçü olur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Amerika-İsrail ilişkilerinin tarihini ele aldığımız podcast'imizin ikinci ve son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'in ilk bölümünde Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin gidişatını ve Amerika'nın Siyonist rejime özellikle askeri, stratejik ve ekonomik alanlarda verdiği desteğin muhtelif boyutlarını ele aldık. Bugünkü sohbetimizde ise Filistin direnişine karşı muhalefet, Siyonist rejimin apartheid sisteminin reddi ve Amerika'nın eski ve şimdiki başkanları Trump ve Biden'ın İsrail işgalini ve onun Filistin halkına yönelik cinayetlerine değinmek istiyoruz. Amerika'nın ırkçı İsrail rejiminin işgaline açık desteğinin örneklerinden biri, Washington'un Filistinli direniş gruplarıyla özellikle de Hamas'la olan ilişkileridir. Washington'un bakış açısından Hamas bir terör örgütüdür. Aslında Hamas uzun süredir Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın terörist gruplar listesinde yer alırken, Filistin İslami Direniş Grubu Hamas, Filistin'in işgalci ve barbar bir rejimin pençesinden kurtarılması ve mazlum Filistin halkının özgürleştirilmesi için mücadele veriyor. Bu arada Amerika, Filistin üzerindeki Siyonist yönetiminin yasal ve meşru olduğunu iddia ederek, Siyonist liderlerin göz önünde bulundurduğu şartları Filistinler kabul etmesi gerektiğine inanıyor. Aslında bu duruş Amerika'nın ikili yaklaşımını gösteriyor. Batılılar, özellikle Amerika, Suriye halkına yardım etmek bahanesiyle Suriye'deki terör gruplarına açık ve doğrudan her türlü mali yardım ve silah desteğinde bulunurken bu grupları özgürlük savaşçıları addedip halkları ve topraklarının işgalden kurtuluşu için mücadele eden Filistin halkını da terörist olarak görüyorlar. Washington, Tel Aviv'i her açıdan destekliyor. Öyle ki bu mesele, İsrail'in Filistinlere karşı uyguladığı apartheid'e açık destek vermeye kadar uzanıyor. Nisan 2021'de Biden yönetimi sırasında Amerika, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Filistinlere karşı işlenen savaş suçları ve Siyonist rejimin ırk ayrımcılığı politikasına ilişkin raporuna ön yargılı bir tavırla tepki göstererek onu reddetti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda İsrail yetkililerinin apartheid ve Filistinlere yönelik zulüm olmak üzere insanlığa karşı iki suç işlediğini belirtti. Bu örgütün açıklamasında kullandığı bu apartheid tabiri bizim görüşlerimizi yansıtmamaktadır iddiasında bulundu. Psaki, Washington'un İsrail hakkında kesinlikle böyle bir açıklama yapmadığını vurgulayarak şunları kaydetti. İsrail'in eylemlerinin apartheid olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda Amerikan hükümetinin tutumunun böyle olmadığını söylemeliyim. Filistinlilere yönelik apartheid uygulamasının inkar edilmesi bile Amerika-İsrail ilişkilerinin doğasını ve Washington'un İsrail rejimini her koşulda destekleme kararlılığını gösteriyor. Biden hükümetinin insan haklarına özel önem verdiği yönündeki tüm söylentilere rağmen, İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı eylemleri konusunda bu hususların kesinlikle dikkate alınmadığı açık bir şekilde görülmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin de aralarında bulunduğu insan hakları örgüt ve kurumlarının raporlarına göre, İsrail, dünyadaki en büyük insan hakları ihlalcilerinden biri iken, merkezi New York'ta bulunan sivil toplum kuruluşları ve uluslararası bir kuruluş olan İnsan Hakları İzleme Örgütü, Nisan 2021 sonu 2013 sayfalık bir raporun yayınlanması Siyonist rejimi apartheid rejimi olarak tanımladı ve İsrail yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını talep etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre İsrail'in Filistinlerin yaşamları üzerindeki kontrolünün bir apartheid rejimine yol açması ihtimaline ilişkin onlarca yıldır tekrarlanan uyarılardan sonra bu eşik artık aşıldı ve mevcut durum apartheid durumudur. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün İsrail ve Filistin Şubesi Müdürü Ömer Şakir, İsrail'deki apartheid rejimine işaret ederek şunları kaydetti. Bu, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün İsrail'in 30 yıllık tutumuna ilişkin ulaştığı en net bulgudur. Uluslararası yasalara, özellikle de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temelini oluşturan Roma tüzüğüne göre, apartheid insanlığa karşı bir suç olarak kabul ediliyor. Her zaman etnik ayrımcılığı temel alan, sürekli çaba gösteren İsrail rejimi, Batı Şeria'nın birçok yerinde bariyer duvarı örerek Filistinleri kuşatmaya çalışıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Siyonist yetkililer Yahudi yerleşimciler için toprakları azami düzeye çıkarıp bu bölgelere mümkün olduğu kadar çok Siyonisti yerleştirerek Filistinleri sakinlerinin yaklaşık 9'da 1'inin Filistinli olduğu 1967 yılı işgal altındaki Filistin'deki ve işgal altındaki topraklardaki çok yoğun nüfuslu ve coğrafi olarak sınırlı merkezlere yerleştirmeye çalışıyor. Ayrıca Siyonist rejim Filistinlere karşı sistematik olarak ayrımcı uygulamalar yürütüyor ve bu sorun Batı Şeria'da dahil olmak üzere işgal altındaki bölgelerde yoğun bir şekilde yaşanıyor. Öte yandan ıkçı rejim Gazze şeridini ard arda vahşi saldırılar düzenleyerek Filistinleri katlediyor, altyapılarını ve evlerini yok ediyor ve 2007'den bu yana yoğun nüfuslu Filistin bölgesini kapsamlı bir kuşatma altına alıyor. Saldırgan rejimin bu vahşi eylemleri insanlığa karşı işlenen suçun en açık örneğidir. Fakat saldırgan rejimin tüm bu suçlarını görmezden gelen Washington hala her türlü desteği vermekte ısrar ederken bu konuda 2018 yılında Siyonist rejime yönelik eleştiriler nedeniyle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden bile ayrılmıştı.
Amerika her ne kadar Siyonist rejimi ve iddialarını koşulsuz desteklese de bu durum Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Ocak 2017'den Ocak 2021'e kadar olan başkanlığı döneminde yeni boyutlar kazandı. Trump Aralık 2017'de İsrail'i destekleme politikası doğrultusunda Kudüs'ü Siyonist rejimin başkenti olarak tanıdı ve ülkenin büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması emrini verdi. Siyonist rejimin kuruluşunun 70. yıl dönümü olan 14 Mayıs 2018'de Amerikan Büyükelçiliği Kudüs'e taşındı. Kudüs 1967'den bu yana İsrail'in işgalindedir. Ekim 1995'te Amerikan Kongresi, Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planını onaylamıştı. Fakat o zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli hükümetler, kamuoyunun ve hükümetlerin tepkisinden korkarak Kongre'nin kararını uygulamayı reddetmişti. Bu yönde öne çıkan Trump, İsrail'in gayri meşru taleplerine özel önem verdiğini ortaya koydu. O dönemde Trump yalnızca seçim vaadini yerine getirdiğini iddia etmiş ve Amerikan eski başkanlarını sözlerini tutmamakla suçlamıştı. Trump başka bir hamleyle daha önce pek çok tepkiyle karşılanan İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma kararını 2019 yılının Mart ayı sonlarında hayata geçirmek amacıyla nihayet 25 Mart'ta bir kararnameyi imzalayarak hayata geçirdi. Benjamin Netanyahu bu kararnameyi imzalarken aynı zamanda şunları duyurdu. Tel Aviv 6 gün savaşı sırasında Golan'ın işgal edilen kısmından asla vazgeçmeyecek. Trump'ın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler'in Golan kararlarına tamamen aykırı olan eylemi, Haziran 1967'de Araplarla yapılan 6 gün savaşı sırasında Siyonist rejim çerçevesinde Golan Tepelerini işgal etmişti. Aralık 1981'de bu rejimin Kenes'i sınırlarının güvenliğini garanti altına almak ve güçlendirmek ve yerleşim yerlerini genişletmek bahanesiyle bu bölgeyi kendi topraklarına katan bir karar çıkardı. Bu karar Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından onaylanmadı. Bu eylem uluslararası yasalara ve Golan'ı açıkça işgal edilen topraklardan biri olarak kabul eden ve İsrail'in buradan çekilip Suriye'ye iadesini talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararına tamamen aykırıdır. Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonu ve ırkçı rejimin Gazze şeridine yönelik benzeri görülmemiş saldırıları ve bu bölgenin sakinlerinin katledilmesinin ardından dünyanın Gazze Savaşı'nda derhal ateşkes talebine rağmen Amerika, İsrail'in stratejik ve koşulsuz müttefiki olarak Siyonist rejime karşı çıkan ve Demokrat Başkan Joe Biden yönetimi her türlü mühimmat ve silahı göndererek Gazze'deki kanlı savaşın ateşini körüklemeye çalışıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı verdiği bir röportajda, Amerika'nın Gazze Savaşı'nda ateşkese karşı çıkmasının nedenlerinden birinin haklılığına dikkat çekerek, şunları kaydetti. Şu anda ateşkesten bahsettiğimizde Hamas'ın ayakta kalmasına rağmen aktif ve henüz zarar görmemiş ve 7 Ekim'de tekrarlama niyetini açıklamış ve bu konu yalnızca bu sorunun devam etmesine neden olmuştur. Blinken bunun temel nedeninin Hamas'ın mevcut savaşta devam etmesi olduğunu belirtti. Burada şunu sormak gerekir ki eğer Siyonist rejim yaklaşık 3 ay süren savaş ve binlerce Gazze'nin öldürülmesi ardından Hamas'ı yenmeyi ya da yok etmeyi başaramamış, Amerika Dışişleri Bakanı'nın da bunu onayladığı gibi o zaman mevcut tutuma nasıl devam edebilir? Okulları, hastaneleri, camileri hatta kiliseleri bombalayarak Tel Aviv'in iddialarına göre Gazze şeridinin altındaki yüzlerce kilometrelik tünellerde konuşlanmış olan İsrail güçlerine ağır kayıplar veren Hamas ve diğer Filistin direniş grupları Siyonist rejimin ard arda saldırılarıyla yok olacaklar mı? Aslında Biden yönetimi Siyonist rejimin Gazze'deki Filistin direniş gruplarına karşı uyguladığı yöntem ve taktikleri ve bunun etkisizliğinin ve Gazze halkı açısından feci sonuçlarının farkında olmasına rağmen sırf İsrail'e verdiği sorgusuz sualsiz destek nedeniyle onaylıyor. Amerikan Başkanı Biden her daim koşulsuz şartsız Siyonist rejimi destekleyerek bu rejimin kendini savunma hakkı olduğunu iddia etti. Irkçı rejim İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının durdurulması yönündeki uluslararası tüm baskılara rağmen Amerika'nın Siyonist rejime verdiği geniş siyasi ve askeri destek nedeniyle bu rejimin üst düzey yetkilileri hala saldırıların devam ettiğine vurgu yaparak bu bağlamda Gazze'de güvenli görünen bölgeleri de bombalayacaklarını bildirdiler. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu bugüne kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 23 binden fazla Filistinli şehit oldu. Burada önemli olan nokta şu ki Siyonist rejimin Gazze'deki askeri operasyonlarının devamında Amerikan askeri yardımlarının oynadığı kilit roldür. Amerikan Kongresi'ne sunulan raporlar, Gazze'ye Amerikan hükümetinin sağladığı 22 binden fazla akıllı ve akıllı olmayan bomba atıldığını, ayrıca bu dönemde Amerikan hükümetinin 2000 poundluk olmak üzere en az 15 bin bomba attığını gösteriyor. Ayrıca bu dönemde Amerikan hükümeti Siyonist rejime 2000 poundluk patlayıcı bomba ve 50.155 milimetreden fazla top mermisi olmak üzere en az 15.000 bomba verdi. Fakat buradaki çelişki noktası şu ki, geçen yıl Amerikan hükümetinin konusu kentsel alanlarda patlayıcı silah kullanımının kontrolü olan küresel bir deklarasyonu desteklemesiydi. Siyonist rejimin insan hakları savunan demokratik Biden hükümetinin Amerika içinde halk ve seçkinler düzeyindeki kapsamlı desteğine rağmen İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistinlere yönelik suç eylemlerine ve acil İsrail'in cezalandırılması talebine karşı çıkılıyor. Ateşkes ve kan dökülmesinin sona ermesi artıyor. CBS News ve Yougov Anket Enstitüsü tarafından yapılan ortak anketin sonuçları, Amerikalıların %61'inin Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Gazze Savaşı'na ilişkin politikalarını onaylamadığını gösteriyor. Ekim ayında yapılan bir başka ankette ise Amerikalıların %56'sının Biden'ın yaklaşımını onaylamadığını ortaya koydu. Elitler ve siyasi kurumlar düzeyinde de Biden hükümetinin Gazze Savaşı'na ilişkin politikasının değiştirmesi yönündeki taleplerde artış yaşandı. Üstelik Amerikan Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının Beyaz Saray çalışanlarına yazdığı mektuplarda Washington'un Siyonist rejimin Gazze'deki savaşına yaklaşımının değiştirmesi ve bir an önce bu bölgede ateşkes sağlanması talep ediliyordu. Burada önemli olan konu da şu ki İsrail'in mazlumlara yönelik iddialarına ve propaganda savaşına rağmen Gazze'de suç eylemlerini gösterip meşrulaştırması ancak bu çabaların başarısızlıkla sonuçlanmasıdır. Bu Amerikalı politikacıların dahi kabul ettiği bir sorundur. Amerikalı Senatör Bernie Sanders, İsrail Filistin halkına karşı savaşa girip, şahit olduğumuz gibi Filistin halkına yönelik korkunç girişimler ve cinayetlerde bulunamaz ifadesini kullandı. İsrail bu duruma ilişkin dünya kamuoyunun verdiği savaşı kaybediyor. Değerli dinleyiciler, Amerika-İsrail ilişkilerinin tarihine ilişkin podcastimizin ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Irkçı rejim İsrail'in savaş çığırtkanlığı ve masum Filistin halkına yönelik cinayetleri ve savaş suçları göz önüne alındığında bu ilişkilerin ve bunların Batı Asya bölgesi için yarattığı felaket sonuçlarının anlaşılmasına küçük bir katkıda bulunabilmeyi ümit ediyoruz. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, İran'ın milli çıkarlarına karşı yapılacak her türlü eyleme güçlü bir karşılık verilecek açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Reis ayrıca Siyonistler İran'ın gerçek tepkisinin anlamını anlayacaklar dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran Gazze'deki kalıcı bir ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirtti. İran'ın soykırımcı Siyonist rejime yönelik füze ve drone operasyonları küresel çapta tepkilere neden oldu. Direniş komiteleri İran'ın İsrail rejimine tepkisi küresel Siyonizm projesinin stratejik başarısızlığı olduğunu belirtti. İsrail Savaş Kabinesi toplantısı sonuçsuz bitti. Irkçı rejimin El Megazi kampına düzenlediği saldırıda 11 Filistinli şehit oldu. Siyonist orduya yönelik operasyonun devamında Lübnan direniş güçleri salı gecesi bu rejimin bir başka üssüne saldırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Umman'da yaşanan talihsiz sel olayında çok sayıda Umman vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti. Ve Tahran Üniversitesi, Batı Asya Üniversitelerinde yönetim ve mimaride birinci, mekanik ve inşaat mühendisliğinde ikinci sırada yer aldı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.